Bugün hep birlikte Rabbin sözünü çalışacağız. Çok mutluyum çünkü Rabbin sözünü çok seviyorum. Aslında biraz yaşam kilisesi olarak yaz keyfine girmiştik. Çünkü iki hafta önce kardeş kilisemiz Üsküdar'da olan yaşam kilisesi ile birlikte birleşik toplantı yaptık. Sonra geçen hafta kampa gittik hep birlikte, Yalova'ya gittik. Önümüzdeki haftada pikniğe gidiyoruz. Yani keyfimiz yerinde. Ama arada sırada, yaz da olsa, yazın ortasında bile Rabbin sözünü çalışalım. Ve belki hatırlarsınız, yaza girmeden önce Yeşu'nun hayatına hep birlikte çalışmıştık. Ve bugün kutsal kitapta bulunan başka bir şahısın hikayesini çalışacağız birlikte. O zaman bir bakalım bu kişinin hayatında hangi gerçekler ve nasıl ilkeler bizim hayatımıza çıkar. Bir bakacağız. Ve bugünkü hikayemiz eski antlaşmada bulunuyor. Yani İsa Mesih gelmeden önce yer alıyor. Ve o zamanlarda, hikaye bir başlayalım. O zamanlarda Tanrı'nın halkı kendilerine bir kral istemişlerdi. Ve Tanrı onlara merhamet edip Saul adlı bir kral vermişti. Fakat ne yazık ki Saul güvenilir olmadı. Ve hikayemizde Tanrı yeni bir kral arıyor. Bunun için Samuel peygamberini çağırıyor, onu kral Saul'a gönderiyor ve şöyle demesini istiyor. Saul, artık krallığın sürmeyecek. Rab kendi gönlüne uygun birini arayıp onu kendi halkına önder olarak atamaya kararlı. Çünkü sen Rabbin buyruğunu tutmadın. O zaman Rab Tanrı kendi gönlüne uygun birini arıyor. Aradığında hazır birini bulacak mı? Evet, Tanrı bakıp aradı ve uygun birini buldu. Ve bulduğu kişiyi meshetmek üzere Samuel peygambere tekrardan sesleniyor ve şöyle dedi. Yağ boynuzunu yağla doldurup yola çık. Seni Betlehemli İşay'ın evine gönderiyorum. Çünkü onun oğullarından birini kral seçtim. Şimdi, her zaman bunu yapmıyoruz ama bir deneyelim. Bir oynayalım bu sahneyi. O zaman 5 gönüllü lazım. Abi gelir misin acaba? Abi sen de gelir misin? Sonra da şimdi hazır kurbanlarımız belki ama misafirlerden şu 2 kişi acaba gelir misiniz? Hem de... gelir misin? Seni sona saklıyorum. Evet, şimdi burada Samuel peygamberimiz var. Elinde yağ boynuzu var. İşay var. İşay'ın maşallah harika oğulları var. Ve şimdi neler olacak? Bir okuyalım. 1. Samuel'den geliyor bu hikaye. İşay ile oğulları gelince Samuel Eliyav'ı gördü. Eliyav'ı gördü. Ve gerçekten Rabbin önünde duran bu adam onun meshettiği, Rab meshettiği kişidir diye düşündü. Ama Rab Samuel'e onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma dedi. Ben onu reddettim. Çünkü Rab insanın gördüğü gibi görmez. İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar. Şimdi anlıyorsunuz maalesef değerli kurbanlarım. İşay oğlu Avinadav'ı çağırıp, evet, Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel, Rab bunu da seçmedi, dedi. Bunun üzerine İşay Şamma'ya da geçirdi. Samuel yine, Rab bunu da seçmedi, dedi. Böylece İşay 7 oğlunu da Yedi oğlu, vay, yedi oğlu da Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel, Rab bunu da seçmedi. Bunlardan hiçbirini hatta seçmedi, dedi. Şimdi bir düşünelim. Şu an Samuel peygamberin durumu zor. Çünkü Tanrı'dan duymuştu. İshay'ın oğullarından birini mesedecekti. Ama Rab hiçbirini seçmedi. Ne yapacak? Sen ne yapardın? Çünkü biz hayatımızda da bazen böyle anlarla karşılaşıyoruz, değil mi? Biz aslında kutsal kitap okurken, kardeşlerle birlikteyken, dua ederken Rabbin sesini duyuyoruz, cesaretle yola çıkıyoruz ve karşılaştığımız manzara tamamen farklı oluyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi Samuel peygamber, kocaman bir aile var arkamda, güzel. Samuel peygamber galiba hata yaptım diyebilirdi. Veya ya belki Tanrı kararını mı değiştirdi diye tereddüt de edebilirdi. Ama bu noktada Tanrı'ya ne kadar çok güvendiğini gösteriyor. Tanrı'nın sözüne bağlı olduğunu göstererek şunu İshay'a soruyor. Oğullarının hepsi bunlar mı? Diye sordu. İman gerektiren bir soru. İshay, aa bir de en küçüğü var dedi. Sürüyü gidiyor. Samuel, birini gönder de onu getirsin dedi. O buraya gelmeden yemeğe oturmayacağız. Şimdi en küçük olarak. Evet. İshay birini gönderip oğlunu getirtti. Çocuk kızıl saçlı, yakışıklı, gözleri pırıl pırıl bir delikanlıydı. Rab Samuel'e kalk onu meshet, seçtiğim kişi odur dedi. Sonra bu çocuğun ismi ne olduğunu öğreniyoruz. Bilen var mı? Davut. Evet, Davut. Teşekkür ederim arkadaşlar. Oturabilirsiniz. Evet, sanki kızıl saçla ilgili başka bir adam daha vardı ama olsun. Şimdi Tanrı'nın bu hikayede yürekle ilgili sözler çok etkileyici, değil mi? Fark ettiniz mi? Ne dedi? Rab'ın gördüğü gibi görmez. İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar. Ve hemen bize çok basit ama son derece önemli bir ders çıktı. Biz başka insanlara İshay gibi mi yoksa Tanrı gibi mi bakarız? Çünkü bazen Eliyavlara hayran kalarak Davutları, yani Tanrı'nın gönlünü işleri kaçırabiliriz. O zaman Tanrı gibi bakalım. Hem de kendimizi de nasıl tartıyoruz, nasıl ölçüyoruz? Ben nasıl bir insanım derken. Başkalarından çok Tanrı'nın gözünde güzel, yakışıklı, gönlüne uygun olmak istiyoruz, değil mi? O zaman Tanrı yüreğe bakar ve bundan dolayı beklenmediğimiz kişileri seçer. Davut en küçük oğul idi. Hatta babasının saymadığı kişi idi. Samuel olmasaydı aile Davut'u beklemeden yemeğe bile oturacaklardı. Düşünmezlerdi. Ama Rab Tanrı onu fark etti, onu gördü ve daha da önemlisi onun yüreğini biliyordu. Peki Tanrı'nın gönlüne uygun biri olmak ne anlama geliyor? Bu hikayeye bakacak olursak. Davut'la ilk karşılaştığımız zaman aslında piyasada yoktu ilk ondan söz edilirken. Ne dediler? Sürüyü güdüyor dediler. Sürüyü güdüyor. Yani işiyle yoğundu. Elinde olan görev ile uğraşıyordu. Ve sonra sürünün babasının olduğunu öğreniyoruz. büyük ihtimalle en küçük kardeş o olduğu için iş ona düşmüştü. Mecburdu. Ve uzun saatlerde gece gündüz kimsenin görmediği bir çayırda, bir tarlada çalışmak zorunda kalıyordu. Ayrıca sürüyü gütmek nasıl bir iş? Nasıl bir iş? Zayıf, çaresiz, bazen inatçı olan koyunlara bakmak, onlara kayırmak, su bulmak, otlak bulmak, yardım etmek. Yani sevgi gerektiren bir iş. Yani sevgiden bahsederken fedakarlık ve hizmete yol açan kararlı bir özveriden bahsediyorum. Hafif bir his, fedakar bir özveri. Hiç kolay değil. O zaman Davut hangi işin olduğunu ve kimlerle çalışacağını seçemedi. Ama işte nasıl çalışacağını kendisi karar verdi. Bilmiyorum, siz nasıl hissediyorsunuz kendi hayatınızda? Aslında çoğu zaman veya sık sık kendimizi seçmediğimiz görevlerle, belki pek çok istemediğimiz sorumluluklarla uğraşırken buluyoruz. Yoksa bilmiyorum. Belki de tanıdık bir durum olabilir. Belki istemediğimiz yerde uzun mesai saatlerde çalışıyoruz. Çalışmak zorundayız. Kazanmak lazım çünkü. Başka bir iş yoktu. Kabul etmek zorunda kaldık. Ayrıca hayatımızda koyun olmasa da asıl çoban olan kimse yok bildiğim kadarıyla ama koyun olmasa da çevremizde ilgimizi ve enerjimizi isteyen birçok insan var. İş yerimizde iş arkadaşlarımızın istekleri, müdürün de beklentileri var. Evde belki ev arkadaşlarımızın farklı bir düzeni var bize göre. Veya akrabalarımızın, çocuklarımızın ihtiyaçları var karşılamamız gereken. Belki arkadaşlarla zaman geçirmek güzel ama bir noktada kendimizi farklı hissediyoruz. Ve imanımızı sürekli tekrarlamak, anlatmak zor oluyor bazen, yorucu olabilir. Ve zaman zaman belki hayatlarımıza bakarken ay boşuna mı harcıyorum bütün zamanımı diye hissedebiliriz. Aynı şeyleri tekrarlıyorum. Kimse yaptığımı fark etmiyor. Kimse görmüyor. Yapmak istediğim iş zaten bu değil. Hem de bedeli var. Yorucu bir iş, zor bir iş. Sanki Davut gibi kimsenin görmediği bir çayırda başıma, tek başıma inatçı koyunlarla uğraşıyorum gibi hissedebiliriz belki. Belki Davut gibi hangi işimizin olduğu, kimlerle çalışacağımızı seçemiyoruz ama bu durumlarda nasıl tepki verip nasıl çalışacağımızı ve Tanrı için nasıl davranacağımıza karar verebiliriz. Çünkü biliyoruz değil mi bunları? Bütün bunlar Tanrı için kıymetli tapınma gibidir. Biz zor şartlarda devam ettiğimizi görür. İş yerinde güvenilir olduğumuzu Rab fark eder. Yorgunken bile ailemize baktığımızda, çocuklarımıza aynı ders sürekli verdiğimizde, başkasının bize verdiği bir hizmeti titizlikle ve özenle yerine getirdiğimizde, Tanrı görür, fark eder ve emeğimizi kıymetli sayar. Bir ayeti var Pavlos'tan gelen. Sonuç olarak ne yer, ne içersiniz, ne yaparsınız, her şey Tanrı'nın yüceliği için yapın. İşte bütün bunlar boş hareketler değil. Tanrı gibi fedakar, sadık ve güvenilir bir yüreğe sahip olduğumuzu gösterir. Ve başkalarından çok Tanrı'nın gözünde sadık, güvenilir ve merhametli olmak istiyoruz, değil mi? Yani başka hiç kimseden gelmezse bile Tanrı'nın aferini duymak isteriz. Ve bazen, bilmiyorum belki sadece benim düşüncem olabilir ama yine söyleyeyim. Bazen Rab egemenliğin gelsin, isteğin olsun dediğimizde, ay işte harikalar, mucizeler, göklerden ateş çağıran kuvvetli insanlar aracılığıyla geleceğini düşünüyoruz. Olsun. Ve bazen Tanrı gerçekten öyle çalışıyor. Çalışmasını istiyoruz böyle. Olsun Rab. Ama çoğunlukla Tanrı'nın egemenliği, Tanrı'nın isteği nasıl geliyor? Biz kötü bir kavgada alçak gönüllülükle davrandığımız zaman gelir. Ailemizin ihtiyaçlarını karşıladığımız zaman, yorgunken bile. İş yerlerimizde bunca haksızlıklara rağmen sadakatle ve güvenilirlikle çalıştığımız zaman. Bize kötülük edenlere dua ettiğimiz zaman, affettiğimiz zaman. Bunlar da birer mucize, birer harika, birer işaret çünkü. Tanrı'nın yüreğini taşıdığımızın göstergesidir. Mesele kalabalığın önünde değil, gizli yerde sadık olmak çünkü. Ve İsa Mesih'in şu meşhur sözü de var. İsa şöyle dedi: en küçük işte güvenilir olan kişi, büyük işte de güvenilir olur. Evet, en küçük işte güvenilir olan kişi, büyük işte de güvenilir olur. Aslında bu konuyu hazırlarken ve bugün için dua ederken, Tanrı'nın bugün bizlere, özellikle yaşam ailesine ama bizlere şunu demek istediğini hissettim. Aferin, iyi ve güvenilir çocuklarım. Aferin, iyi ve güvenilir çocuklarım. Şu an belki çoğumuz bulunmayabilir, birçok kişi tatile gitmiş olabilir ama bizleri düşündüğümde, biz şimdi ailemizi düşünsek yaşam olarak, ne görüyoruz? Zor ve makul olandan fazlasını isteyen, açıkçası iş yerlerde sadakatle ve dürüstle çalışanlar görüyorum ben. Hasta olan akrabalara ve arkadaşlara fedakar sevgiyle bakanlar görüyorum ben. Çocuklarını sabırla eğitenler görüyorum. Aşırı güç beklenmedikleri durumlarda Samuel gibi Tanrı'nın sözüne umut bağlayanlar görüyorum. Ve devam da edebilirdim şimdi. Ama unutmayalım. Çevremizdeki bazı kişiler biraz İshay gibi belki yaptıklarımızı görmezse bile Tanrı bizi unutmaz, yüreğimizi değerli sayar ve çabamızı çok kıymetli, hoş kokulu bir sunu gibi kabul eder. O zaman sevmekten ve çalışmaktan pes etmeyelim. Kimse görmese Tanrı görür. Sadık kalalım. Çünkü en küçük işte güvenilir olan kişi, büyük işte de güvenilir olur. Evet. O zaman Tanrı'nın gönlüne uygun kişi nasıl diye çalışıyorduk. Davut sürüyü güttü. Koyunlara merhamet gösterip kayırıyordu. Babasının verdiği mecbur işinde sadakatle de çalışıyordu. Sevgi, sadakat, güvenilirlik, Tanrı'nın gönlüne uygun nitelikler bunlar. Evet. Ama aynı zamanda Davut yürekli, güçlü savaşçıydı. Güçlü ve yürekli bir savaşçıydı. Ve bazılar bilirler, bu hikaye çok meşhur. Tanrı'nın halkı bir gün savaşa gittiler. Ve hiç beklemedikleri bir olay oldu. Düşmanları onların önüne kocaman bir dev çıkardılar. Bildiğimiz hikaye belki. Onun ismi Goliat idi. Ve düşmanları şöyle dediler. Sizden biri onunla savaşsın. Kim kazanıyorsa o ordu tamamen savaşı kazanmış olur. Ne oldu? Tanrı'nın halkı korkuyla dona kaldılar. Bir şey yapamadılar. Düşman tepende dikildiğinde savaşmayı öğrenmek için çok geç. Ama Davut ne yaptı? O zaman daha küçüktü, henüz kral olmamıştı. Hatta ordugahta bile yeri yoktu aslında. Tesadüfen o gün asker olan abilerine yiyecek getiriyordu. Onun için aralarında bulunuyordu. Goliath'ı görünce, Tanrı'nın halkının çaresizliğini anlayınca, kral Saul'a yaklaşıp şöyle dedi. Ve şimdi abimiz bunu okuyacak.
Kulun babasının sürüsü güder diye karşılık verdi. Bir aslan ya da ayı gelip sürüden bir kuzu kaçırınca peşinden gidip ona saldırır, kuzuyu ağzından kurtarırım. Eğer aslan ya da ayı üzerime gelirse boğazından tuttuğum gibi vurur öldürürüm. Beni aslanın ayının pençesinden kurtaran Rab bu düşmanın elinden de kurtaracaktır. Saul, öyleyse git Rab seninle birlikte olsun dedi. Değneğini alıp dereden 5 çakıl taşı seçti. Bunları çoban dağarcığının cebine koyduktan sonra sapanını alıp Goliath'a doğru ilerledi. Elini dağarcığına sokup bir taş çıkardı, sapanla fırlattı. Taş Goliath'ın alnına çarpıp saplandı. Goliath yüzü koruyun yere düştü. Böylece Davut düşman Goliath'ı sapan ve taşla yendi.
Ağzına sağlık abi. Oh, bu hikayeye bayılıyorum. Çok seviyorum. Hayal etmeye çalışıyorum. Küçücük bir çocuk bir devin karşısında savaşıyor ve kazanıyor. Tanrı savaşçı isteyince Davut hazırdı. Düşman büyüktü, korkunçtu ama Davut ne yapacağını biliyordu. Antrenman yapmıştı çünkü. İşte en küçük işte güvenilir olan kişi, büyük işte de güvenilir olur. Şimdi hayatımızda zor anlarla, düşmanlarla da karşılaşacağız. Söylemem hiç gerekli değil diye düşünüyorum. Biliyoruz. Ama düşman geldiğinde ne yapacağımızı biliyor muyuz? Hazır mıyız tavuk gibi? Ve fiziksel düşmanlardan bahsetmiyorum şimdi. Zaten İsa Mesih düşmanlarınızı sevin diyor. O başka bir vaazın konusu. Ve saatlerce bunu da konuşabiliriz bence. Ama ruhsal anlamda iblis diye bir düşmanımız var. Ve çeşitli savaş alanlarımız da vardır. Örneğin, birçok örnek var ama Tanrı'ya güveneceğim diyoruz. Sonra ters bir şey oluyor. Ve iblis, Tanrı gerçekten yanında mı? Diye geliyor. Ve içimizde kuşku uyanıyor. Veya çok dua ettiğimiz bir konunun cevabı gerçekleşmiyor. Pes mi edeyim? Vaz mı geçeyim? Bir kardeş, yani hiç yaşamadık tabii ki bunu ama bir kardeş ters bir laf söylüyor veya beğendiğimiz, beğenmediğimiz hareket yapıyor. Kiliseye gitmesem de olur ya. Diyoruz belki. Günaha düşeriz. Artık dönüş hiç yok. Günahım Tanrı'nın sevgisinden kesinlikle daha büyük oldu şimdi. Dua etmeyi bırakayım. Tanrı zaten duymaz. Hepimiz bunları yaşayabiliriz aslında. Ama Tanrı'nın eski antlaşmadaki halkı gibi kötü veya zor şeylerle karşılaştığımız zaman doğru tepki öğrenmek için çok geç oluyoruz. Tepemizde dikilmişti çünkü. Ne yapacağız? O zaman Tanrı'nın gönlüne uygun olmak aynı zamanda cesur, yürekli ve imanda dik durmaya hazır olmak anlama gelir. Ve Tanrı bizim bu konularda uyanık ve hazır olmamızı ister. Sevgisini tabii ki kazanmak için değil, kötü günde dayanıp yerde durabilmemiz için. Yani bizi sevdiği için hazır olmamızı istiyor ki kazanalım, ilerleyelim. Ve hazırlanırken şöyle de hissettim. Bugün Tanrı bazılarımızın yeni bir alanda hazırlanmasını ister veya antrenman yapmasını ister. İleride ruhsal açısından zor günler geldiğinde ki hepimize zaten gelecek. Kötü bir iş veya bir olay çağırmıyorum şu an. Kesin bu. Ama özellikle bazılarımız için hazır olmamızı ister. Senin antrenmanda olmanı istiyorum. Belki kutsal kitabı çalışmanı, dua hayatını geliştirmeni, zor durumlarda benden değil bana ve kardeşlerine koşmanı istiyorum. Yeni alışkanlıklara sahip olmanı isterim ki ileride iblis geldiğinde yerinde durabilesin. Ve bugün bilmiyorum ama bu nokta senin için olduğunu düşünüyorsan bugün iki sorunun cevabını düşünmeni istiyorum. Bir, Tanrı seni nasıl ve hangi alanda özellikle antrenman yapmanı istiyor? Hangi alanda seni geliştirmek istiyor? Ve ikinci soru, kimden yardım isteyebilirsin? Kimden veya kimlerden yardım isteyebilirsin? Çünkü çok şükür yalnız değiliz. Belki Tanrı aklına birini getirir, onlara yaklaşıp benim için bu konuda dua eder misin? Biz birlikte bu konuyu çalışabilir miyiz diye sorabilirsin. Düşünelim. Birazdan birlikte dua ederiz. Bu konularda eğer Tanrı bir şey gösteriyorsa dua edebiliriz birlikte. Tanrı zor zamanlarda bile beni ve kiliseyi bırakmayan, pes etmeye bilmeyen birini arıyorum deyince tavuk gibi hazır olalım. En küçük işte güvenilir olan kişi büyük işte de güvenilir olur. Ve okuduğumuz metnin sonuna geldik şimdi. Şöyle okuyoruz. Samuel yağ boynunuzu alıp kardeşlerin önünde çocuğu meshetti. O günden başlayarak Rabbin ruhu Davut'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Bundan sonra Samuel kalkıp Rama'ya döndü. Harika. Ve bu noktada hikayenin sonunun gelmiş olduğunu düşünebiliriz. Ama büyük hikaye burada bitmiyor. Hatta Davut ile bile bitmiyor. O mevsimde Tanrı halkının bir kralı olmak üzere seçmişti. Ama Davut Tanrı'nın gönlüne uygun olsa da bütün hikayesini bilenler bilirler. Maalesef her konuda güvenilir olmadı. Mükemmel değildi Davut. Ama yine de onun hayatında Tanrı'nın günün birinde göndereceği mükemmel ve ebedi kral hakkında ipuçları alıyoruz. Bir öngörü oluyor. Çünkü Tanrı'nın hazırladığı sonra Betlehem'den çıkacak kral kaybolmuş, zayıf, inatçı, çobansız insanlara yüce bir merhamet gösterdi. Bu kral, Tanrı'nın ona verdiği her işi ve her görevi sadakatle ve güvenilirlikle yerine getirdi. 30 sene küçük işlerle uğraştı. Ailesi hariç hiç kimse görmedi. Tanrı için çalıştı. Ama Tanrı zamanı geldi deyince ve bu adama dünyanın tanık olduğu en zor ve en büyük görevi verdiğinde bu kişi çarmıhını yükledi ve ölüme bile itaat etti Tanrı'nın sesine. ölümle iblise öldürücü bir darbe vurdu. Ve bu kral kuzuları olan bizler için nedir? Mükemmel çoban. Tanrı'nın sonsuz sadakatle çalışan hizmetçisi. İblise karşı yiğit savaşçı ve şimdi ölümden dirildiği için ebedi kraldır. Bu kral İsa Mesih'tir. Tamamen Tanrı'nın gönlüne göre. Çünkü Tanrı'nın beden almış ta kendisidir. Ve artık sadece krallara değil, takip eden herkese ruhunu güçlü bir şekilde dökmek istiyor. O zaman son olarak dua etmeden önce Davut'un hayatında ne kadar öğrensek öğrenelim. Biz gözlerimizi her açıdan güvenilir olan İsa Mesih'e dikerek hayatımızı Tanrı'ya sunuyoruz. Onun kutsal ruhu bizi doldursun ve hayatımızın her alanında büyük iş, küçük iş fark etmez güvenilir kişiler olalım. Benim sözüm buralarda bitiyor ama şimdi küçük grup şeklinde dua etmenizi isteyeceğim. Çünkü bazı şeyler önemli olduğunu hissettim. Ve şu konular özellikle dua etmemizi istiyorum. Birincisi, Tanrı'nın sesini duymuştuk. Aferin iyi ve güvenilir çocuklarım. Yüreklenelim hep birlikte. İyi gidiyoruz. Ama yine de bazen zor şeyler var hayatımızda. İş alanımız, çevremizdeki insanları sevmek zor oluyor. Kardeşlerimiz bizim için dua etsinler. Çünkü Tanrı yeni ve taze bir şekilde ruhunu bize dökmek ister ki bu işlerde pes etmeyelim, devam edelim. O zaman birinci nokta bu. Devam edelim. İkincisi antrenman konusu. Bir alanda büyümek istiyorsun. Belki kutsal kitap, dua etmek. Belki daha dayanıklı bir sevgiye sahip olmak istiyorsun. Rabbe daha çok güvenmek, Samuel'in yaptığı gibi. Kardeşler senin için antrenman konusunda dua etsinler. Üçüncü olarak, bazıları için şöyle hissettim. Bakalım. Tanrı şimdi ruhuyla aramızdadır. Ve bazıların özellikle önünde duruyor bugün. Seni yeni bir görev için meshetmek istiyor. Senin küçük işlerde olan fedakarlığını gördü ve sana daha çok emanet etmek ister. Harekete geçmeni, kollarını sıvamanı, deyim mi bilmiyorum ama sıvamanı, yeni bir sorumluluğu üstlenmeni istiyor. Ve bazılar için iş yerinde olacak. Rab seni oralarda daha büyük bir ışık olarak kullanacak. Bazılar için ailende Rab seni çobanlık ruhu veriyor. Ailene aslında Rabbin ve ruhunun yollarını daha çok göstereceksin ilerideki aylarda. Aynı zamanda bazılar için belki buralardan, yaşam kilisesinden olan bazı kardeşler de aklına getirecek. Çünkü aslında Rab belki senin onlar için bir çoban gibi olmanı ister. Daha çok dua etmeni ister. Daha çok yakından yürümeni ister o kardeşlerle birlikte. Ve bazen Rabbin çağrısı geldiğinde şöyle hissedebiliriz. Zaten abiler var, zaten ablalar var. Onlar benden büyük, onlar yapsın. Ama Tanrı çağırdıysa, Davut gibi, demek ki doğru kişi sensin. Ve sonuç olarak, o zaman devam edelim, ruh alalım. Antrenman konusunda yeni bir iş, Rab yeni bir meshediliş, Rab vermek istiyorsa kabul edelim. Ve bugün Hristiyan bile değilim diyorsan, kardeşler senin için bereket duası okusunlar. O zaman şimdi küçük grup şeklinde 4'er, 5'er kişilik gruplarda dua edelim bu konularda.